27, sayfa 84. Odanıza döndüğünüzü söylüyorsunuz. Ertesi sabaha kadar bir daha odanızdan çıkmadınız mı? Zavallı kadının öldüğü haberi geldiğinde diğerleriyle birlikte ben de dışarı koştum. Bay Gibson'ı gördünüz mü? Evet, köprüden henüz dönmüştü. Hizmetkarlarından doktoru ve polisi çağırmalarını istemişti. Kaygılı mı görünüyordu? Bay Gibson çok güçlü ve çok kontrollü biridir. Duygularını açığa vurmaz. Fakat onu çok iyi tanıdığım için derinden etkilenmiş olduğunu görebiliyordum. Şimdi de en önemli noktaya geliyoruz. Silah odanızda bulundu. O silahı daha önce görmüş müydünüz? Hayır, yemin ederim ki görmedim. Silah ne zaman bulundu? Ertesi sabah, polis odamı ararken. Giysileriniz arasındaydı. Evet, gardırobun dibinde, elbiselerinin altında. Ne kadar süredir orada olduğunu tahmin edebilir misiniz? Önceki sabah silah yoktu. Nasıl bilebiliyorsunuz? Çünkü dolabı düzeltmiştim. Final. Bu durumda biri odanıza girdi ve sizi suçlamak için silahı gardırobunuza koydu. Öyle olmalı. Ne zaman? Muhtemelen yemek esnasında ya da çocuklarla ders odasında olduğum saatlerde. Notu aldığınız zaman olduğu gibi. Evet, o zamandan itibaren tüm sabah boyunca ders odasındaydım. Teşekkür ederim Bayan Dunbar. Soruşturmamda işime yarayacak başka herhangi bir husus var mı? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Köprünün korkuluk taşı üstünde darbe izi gördük. Cesedin tam karşısına denk gelen yerde yeni açılmış bir çentik. Sebebinin ne olabileceği konusunda fikir yürütebilir misiniz? Büyük ihtimalle tesadüftür. Tuhaf Bayan Dunbar, çok tuhaf. Tam da trajedinin yaşandığı zamanda ve yerde olması tuhaf. Fakat sebebi ne olabilir ki? Sadece çok şiddetli bir çarpma böylesi bir etki yaratabilir. Holmes cevap vermedi. Fakat birdenbire solgun, hevesli yüzünde, dehasının en bariz göstergelerinden biri olduğunu gayet iyi bildiğim gergin, dalgın ifade belirdi. Zihnindeki kriz o kadar somutlaştırmıştı ki hiçbirimiz konuşmaya cesaret edemedik. Dava vekili, mahkum ve ben öylece oturup yoğun ve düşüncelerle dolu bir sessizliğe gömülmüş olan Holmes'u seyrediyorduk. Aniden sandalyesinden ayağa fırladı, sinirli bir enerji ve acilen eyleme geçme ihtiyacıyla titriyordu. ''Gel Watson, gel!'' diye haykırdı. ''Neler oluyor Bay Holmes?'' ''Üzülmeyin sevgili bayan. En yakın zamanda benden haber alacaksınız. Adalet Tanrısı'nın yardımıyla size İngiltere'yi sarsacak bir dava vereceğim. Yarına kadar sabredin, Bayan Dunbar, ve bana güvenin. Bulutlar dağılıyor. Gerçeğin ışığının doğmak üzere olduğunu hissediyorum.'' Winchester'dan Tor Köprüsü'ne yolculuk uzun sayılmazdı. Fakat sabırsızlandığım için, bana uzun, gergin olduğu ve huzursuzlandığı için Holmes'a bitip tükenmez gelmişti. Sakin sakin oturamıyordu. Kah vagonu arşınlıyor, kah uzun hassas parmaklarıyla yanında duran minderlerin üstünde tempo tutuyordu. Ancak istasyona yaklaşırken aniden tam karşıma oturdu. Ellerini dizlerime koyarak haşarı bir çocuğa benzediği zamanların karakteristiği olan afacan bakışlarıyla gözlerini gözlerime dikti. Watson, yolculuklarımızın yanında silahın da çıktığını hatırlıyorum. Silahımı Holmes'u düşündüğüm için yanıma alıyordum. Çünkü zihni bir problemi çözmekle meşgulken güvenliğini göz ardı ediyordu ve silahım kötü gün dostu olduğunu defalarca kanıtlamıştı. Ona bu gerçeği hatırlattım. Evet, bu konularda biraz dalgınım. Revolverin yanında mı? Silahı arka cebimden çıkardım. Kısa, el altında fakat çok kullanışlı küçük bir silah. Kilidi açtı, fişekleri boşaltıp tabancayı dikkatle inceledi. Ağır, oldukça ağır. Evet, sağlam bir silahtır. Elinde silah bir dakika kadar düşündü. Biliyor musun, Watson, revolverin çözmeye çalıştığımız gizemle yakından bağlantılı. Sevgili Holmes, şaka yapıyorsunuz. Hayır Watson, gayet ciddiyim. Bir test yapacağız. Sonuç düşündüğüm gibi çıkarsa gizem çözülür. Her şey bu küçük silahın nasıl davranacağına bağlı. Fişeklerden birini alıp diğer beş fişeği yerine koyuyoruz ve emniyet mandalını kapatıyoruz. Tamam. Bu ağırlığı artırır ve rolünü daha iyi oynamasını sağlar. Aklımdan geçenlerin ışığı bana yansımadı ve Holmes da beni aydınlatmadı. Küçük Hampshire istasyonunda durana kadar düşüncelere dalmış vaziyette öylece oturdu. Külüstür bir arabaya binip 15 dakika içinde güvenilir arkadaşımız komiser muavinin evine geldik. İpucu mu Bay Holmes? Nedir? Her şey Doktor Watson'ın revolverine bağlı. İşte burada. Şimdi memur bey, bana 10 yarda uzunluğunda bir ip bulabilir misiniz? Köy dükkanından bir top kalın sicim satın alındı. Sanırım başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ve şimdi de lütfen yolculuğumuzun son durağında inmeye hazırlanalım. Güneş batıyor. İnişli yokuşlu Hampshire kırlarında muhteşem bir sonbahar görsel şenliği yaratıyordu. Komiser muavini, Holmes'un akıl sağlığı konusunda ciddi şüpheleri olduğu izlenimini veren, tenkitçi ve güvensiz bakışlarla yanımızda yürüyordu. Suç mahalline yaklaşırken, arkadaşımın her zamanki seri kanını korumasına rağmen aslında çok tedirgin olduğunu fark ettim. Düşüncelerime karşılık olarak, "Evet tedirginim," dedi. "Hedefimi ıskaladığım zamanları da biliyorsun Watson. Bu tip şeyler konusunda içgüdüm kuvvetlidir. Ancak bazen beni yanılttığı da olur." Bu fikir Winchester'daki hücrede zihnimde şimşek gibi çaktığında çok kesin görünüyordu. Fakat aktif bir zihnin sakıncalarından biri, daima alınan kokuyu yanlış kokuya dönüştüren alternatif açıklamaları da tasarlayabilmesidir. Yine de en azından deneyebiliriz Watson. Holmes bir yandan yürürken, diğer yandan ipin bir ucunu revolverin kabzasına sımsıkı bağlıyordu. Trajedinin yaşandığı yere geldiğimizde, polisin rehberliğinde cesedin bulunduğu yeri özenle işaretledi. Ardından süpürge otu ve yerelti otlarının arasına dalarak büyük bir taş aradı. Taşı ipin diğer ucuna bağlayıp suyun üzerinde asılı duracak şekilde köprünün korkuluğundan sarkıttı. Sonra köprünün kenarının biraz uzağında olan o ölümcül noktada durdu. Revolverim elindeydi. Silahım ve diğer taraftaki ağır taşın arasında kalan ip gerginleşmişti. "Şimdi," diye bağırdıktan sonra silahı başına doğru götürüp bıraktı. Silah taşın ağırlığıyla bir anda fırlamış, hızla korkuya çarpıp suya düşerek gözden kaybolmuştu. Silahın gitmesiyle Holmes'un koşarak korkunun yanına gelmesi bir oldu. Eğilip taşa baktı. Attığı zafer çığlığı umudunu bulmuş olduğunun göstergesiydi. "Bundan daha kesin bir kanıt olabilir miydi?" diye haykırdı. "Bak Watson, revolverin problemi çözdü." Konuşurken taş korkunun alt kenarındaki ilk çentik de birebir aynı olan ikinci çentiği işaret ediyordu. "Bu gece handa kalıyoruz." Doğrulup ayağa kalktı. Afallamış komiser muavinine bakarak, "Arkadaşımın revolverini kanca ile kolaylıkla çıkarabilirsiniz," dedi. Hemen yanında ikinci kadının kendi suçunu örtbas etmek ve masum bir kurbanın cinayetle suçlanmasını sağlamak için kullandığı revolveri, ipi ve ağırlığı bulacaksınız. Bay Gibson'a kendisini yarın sabah Bayan Dunbar'ın suçsuzluğunun kanıtlanması sürecinde göreceğimi söyleyebilirsiniz. Aynı günün akşamı köydeki handa oturup pipolarımızı içerken Holmes gizemi nasıl çözdüğünü kısaca özetledi. "Korkarım Tor Köprüsü esrarı vakasını kroniğine eklemenin ünüme herhangi bir katkısı olmayacak Watson. Hem zihnim tembellik etti, hem de sanatımın temeli olan hayal gücü ve realite karışımı yetersiz kaldı. Taştaki çentiğin çözümü işaret etmeye yeterli bir ipucu olduğunu itiraf ediyorum. Bunu daha önce göremediğim için kendimi suçluyorum. Bu mutsuz kadının zihninin işleyişinde derin ve karmaşık olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kurduğu komployu çözmek kolay olmadı. Bugüne kadarki maceralarımız içinde sapkın bir aşkın sonucu olan vakaların bundan daha garip bir örneğiyle karşılaştığımızı sanmıyorum. Bayan Dunbar'ın fiziksel ya da sadece zihinsel düzlemde rakibi olması fark etmezdi. Bayan Gibson için her ikisi de aynı derecede affedilmezdi. Sınırsızca sergilediği sevgi gösterilerini bastırmaya çalışan kocasının kaba davranışlarının, ağır sözlerinin sorumluluğunu bu masum hanımefendiye yükseldiğine şüphe yok. Aklına gelen ilk çözüm kendi hayatına son vermekti. İkincisi bunu kurbanını ani bir ölümden çok daha korkunç bir kadere mahkum edecek şekilde yapmak oldu. Olayın farklı aşamalarını gayet net takip edebiliyoruz ve bu aşamalar zihnin sıra dışı kurnazlığına işaret ediyor. Dahiyane bir plan yaparak suç mahallini Bayan Dunbar'ın seçtiği izlenimi uyandıran notu aldı. Notun keşfedilmesi o kadar önemliydi ki son ana kadar elinde tutarak durumu biraz abarttı. Aslında daha erken davranıp tam o anda şüphelenmeye başlamam gerekirdi. Daha sonra kocasının revolverinden birini aldı ve kendisi için sakladı. Kimsenin dikkatini çekmeden ormanda bir yere ateş ettiği diğer silahı o sabah Bayan Dunbar'ın gardırobuna koydu. Ardından aşağıya köprü yenip hayatına son verecek olan silahtan kurtulma planını yaptı. Bayan Dunbar geldiğinde son dakikalarını kendini kusmak için kullandı ve genç bayan kaçıp hakaretlerini duyamayacak kadar uzaklaştığında korkunç planını uyguladı. Şimdi halkalar yerini buldu. Zincir tamamlandı. Gazeteler neden önce gölün dibinin taranmadığını sorabilir. Ahkam kesmek kolay. Neyi aradığınız ve nerede aradığınız konusunda net bir fikriniz yoksa, sazlıklarla kaplı bir gölde dip araması yapmak sanıldığı kadar basit değildir. Evet Watson, harikulade bir kadına ve müthiş bir adama yardımcı olduk. Gelecekte güçlerini birleştirecek olurlarsa, ki durum bunu gösteriyor, finans dünyası, Bay Neil Gibson'ın da dünyevi derslerimizin öğretildiği üzücü olaylar ders odasından bir takım şeyler örnek çıkmış olduğunu görebilir. 4 ayak üstünde yürüyen adam macerası. Bay Sherlock Holmes, 20 yıl kadar önce üniversiteyi tedirgin eden ve Londra'nın akademik çevrelerinde yankılanan tüm çirkin söylentilerin kaynağı olan vakayı ilk ve son olarak aydınlatmak için Profesör Presbury ile ilgili tuhaf gerçekleri yayınlamam gerektiğini söyleyip duruyordu. Ancak bir takım engeller çıktı ve bu garip vakanın gerçek niteliği içine arkadaşımın maceralarının kayıtlarını koyduğum teneke kutunun dibinde bir yerlerde kaldı. Holmes'un meslekten emekliliğinin hemen öncesinde ilgilendiği son vakalardan biri olan bu macerayı yayınlamak için gereken izni en sonunda almış bulunuyoruz. Konuyu halkın bilgisine sunarken şimdi bile bazı noktalarda sessiz kalmak ve hassasiyet göstermek gerekiyor. 1903 yılı Eylül ayının bir pazar akşamı Holmes'un kısa ve öz mesajlarından birini aldım. Müsaitsen derhal gel. Müsait olmasan da derhal gel. Sherlock Holmes. O günlerde Holmes'la ilişkimiz enteresandı. Holmes alışkanlıkların adamıydı. Sınırlı ve yoğun alışkanlıklar ve ben de alışkanlıklarından biriydim. Pratik anlamda keman, ince kıyılmış tütün, eski siyah pipo, katalog defterleri ve belki daha az hoş görülebilir alışkanlıklarından biri gibiydim. Tempolu bir vaka olduğunda ve soğukkanlına güvenebileceği bir arkadaşa ihtiyaç duyduğunda rolüm belliydi. Fakat bunun dışında başka faydalarım da vardı. Zihninin bileği taşıydım. Zihnini uyarıyordum. Benim yanımda yüksek sesle düşünmeyi seviyordu. Yorumlarında aslında hitap ettiğini ben değilim. Ancak yine de böyle bir alışkanlık edindiği için yanında olmam ve arada düşüncelerimi belirtmem bir şekilde işine yarıyordu. Düşünce tarzımın metodik yavaşlığı öfkelenmesine sebep olduğunda bile bu kızgınlık alev almaya hazır durumdaki sezgilerinin ve izlenimlerinin daha canlı ve daha çabuk tutuşmasını sağlıyordu. İttifakımızda üstlendiğim mütevazi rol böyle bir şeydi. Baker sokağına geldiğimde Holmes'u koltuğunda der top olmuş vaziyette buldum. Dizlerini yukarı çekmişti. Piposu ağzındaydı ve alnı düşünceden kırış kırıştı. Can sıkıcı bir problemle boğuştuğu belliydi. Eliyle her zamanki koltuğuma oturmamı işaret etti ve sonraki yarım saat boyunca Holmes'tan varlığımın farkında olduğunu gösteren hiçbir işaret alamadım. Ardından silkinerek derin düşüncelerinden sıyrıldı, gülümseyerek bir zamanlar yaşadığım yer olan eve girerken verdiğim selama karşılık ''Hoş geldin'' dedi. Dalgınlığımı mazur gör sevgili Watson. Son 24 saat içinde önüme tuhaf bir takım gerçekler getirildi ve bu gerçekler de daha genel karakterdeki bazı spekülasyonları beraberinde getirdi. Dedektiflik işinde köpeğin faydaları üzerine kısa bir monografi yazmayı ciddi ciddi düşünüyorum. Fakat bu konu zaten araştırıldı Holmes. Koku alma hissi çok kuvvetli olan tazılar polis köpekleri. Hayır hayır Watson. Meselenin o yönü elbette apaçık ortada. Anlaşılması çok daha zor diğer bir yön var. Sansasyonel tarzını kullanarak kızıl kayın ağaçlarıyla ilişkilendirdiğin vakada çocuğun zihnini inceleyerek şık ve saygıdeğer babanın kriminal alışkanlıkları konusunda bir tümden gelime varabildiğimi belki hatırlarsın. Evet, gayet iyi hatırlıyorum. Köpekler hakkındaki düşünce dizim analojiktir. Köpek aile yaşamını yansıtır. Hüzünlü bir ailede oyuncu bir köpek ya da mutlu bir ailede masum bir köpek gören var mı? Homurdanan insanların köpekleri homurdanır. Tehlikeli insanların köpekleri tehlikelidir. Birinin değişken karakteri, diğerinin değişken karakterini yansıtabilir. Başımı salladım. Bunun fazla iddialı bir çıkarım olduğunu da sen de kabul edersin Holmes. Yorumumu dikkate bile almadan piposunu bir kez daha doldurup yerine oturdu. Söylediklerimin pratikteki karşılığı üzerinde çalıştığım problemle yakından bağlantılı. Anlayacağın Arap saçına dönmüş bir yumak ve ben gevşek bir uç arıyorum. Olası gevşek bir uç şu sorunun içinde Profesör Presbury'nin kurt köpeği Roy neden sahibini ısırmak istiyor? Hayal kırıklığına uğramış bir halde koltuğuma yaslandım. Böyle önemsiz bir soru için mi işimi gücümü bırakıp apar topar buraya gelmiştim? Holmes gözlerini bana dikti. Watson, hep aynı Watson. En ciddi konuların en küçük şeylerle ilişkili olduğunu asla önemedin değil mi? Ağırbaşlı, yaşlı bir profesörün iki kez sahada kurt köpeğinin saldırısına uğraması sana da tuhaf gelmiyor mu? Bundan ne anlam çıkarıyorsun? Köpek hastadır. Evet, üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Fakat başkasına saldırmıyor. Özel durumlar hariç sahibini de rahatsız etmiyor. Tuhaf Watson, çok tuhaf. Zile basan tahmin ettiğim kişi ise genç bayan Bennet karşılaştırdığımız saatten önce geldi demektir. Aslında seninle biraz daha uzun sohbet etmek istiyordum. Merdivenlerden hızla çıkan birinin ayak sesleri duyuldu. Kapıya sertçe vuruldu ve hemen ardından yeni müşterimiz içeri girdi. Uzun boylu, yakışıklı, iyi giyimli, kibar, 30 yaşlarında bir adamdı. Ancak tavırlarında sofistike bir adamın soğukkanlından ziyade bir öğrencinin çekingenliği vardı. Holmes'la tokalaştı. Beni gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Bu çok hassas bir konudur Bay Holmes. Profesör Presbury ile hem özel hem de mesleki ilişkilerimi göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Üçüncü bir kişinin huzurunda konuşursam kendimi haklı gösteremem. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. Profesör Presbury. P, R, E, S, B, U, R, Y. Roy. R, O, Y. Bennett. B, E, N, N, E, T, T. Ayrım sonu, sayfa 101.